Ayrım 25, sayfa 246, 62. Aventino, Roma. Şoförlü Mercedes, Aventino tepelerinde yıkılmak üzere olan kum taşından yapılma eski manastırın kapısı önünde fren yaparak durdu. Chicago'dan Kardinal Lime Kelly, kaba hatlı, delici bakışlı, üzerinde siyah papaz giysisi ve beyaz yaka olan boğa gibi bir adam, şoförün kapıyı açmasını beklemeden arabadan indi. Sivil giyimli ve silahlı iki nöbetçi, villa girişindeki dövme demir kapıyı açtı. Kelly'nin girmesini bekleyip ellerindeki metal dedektörüyle üzerini aradılar. Basamaklar çift kanatlı bir meşe kapıda sona eriyordu. Kapının üzerinde bakire ile çocuğun alçıdan bir kabartması, altında da mermer bir kitabe vardı. Beyaz Pederler, Aventino Manastırı. Kapılardan biri açıldı, eşikte neşeli görünüşlü, sakallı biri belirdi. Kelly, "Rahip Fabrio!" diye gülümserken koridorda da silahlı muhafızların beklediğini fark etti. "Tanrım, burası Roma Merkez Cezaevinden de daha iyi korunuyor." Rahip gülünce sakalın altındaki yakışıklı yüzü ve kusursuz beyaz dişleri göründü. "Kardinal, sizi görmek her zaman çok güzel. İçeriye gelin," dedi. Kelly'yi koridordan geçirip karmakarışık bir çalışma odasına soktu. Arkalarından kapıyı kapattı. Konuğuna, "Bir çay ya da kahve?" diye sordu. Kelly, üçüncü kuşaktan bir Amerikalı İrlandalı olmasına ve Vatikan'ın en eli ağırlarından biri olarak bilinmesine rağmen, İrlanda'da Maynooth Koleji'nde ders verirken sevimli bir İrlanda lehçesi kazanmıştı. Mendiliyle alnını kuruladı. "Gerçeği söylemem gerekirse Fabrio, bu sıcakta bir bardak soğuk Guinness'i yeğlerdim ama su da olur." Rahip güldü. Masasının üzerindeki sürahiden bir bardağa su doldurdu. "Keşişler işlerinin başında. Arkadaki bahçede istediğiniz kadar yalnızsınız." "İşte bu harika Fabrio." Elindeki bardağı bir nefeste boşalttı. Açık pencerelerin ötesinde palmiye ve zeytin ağaçlarıyla dolu bir bahçe, eski bir taş çeşmeyle yuvarlak bir de havuz görünüyordu. Bahçede dolaşan üç sivil muhafıza rağmen Kelly havada bir sükunet hissetti. Bardağını bırakırken yüzü kaygılıydı. "Papa Hazretleri nasıl?" "Zamanını dua ederek, düşünerek geçiriyor. Çok az uyuyor. Günde en çok 5 saat. Dua etmek için her sabah 4:30'da kalktığımda onu çoktan kalkmış, benden önce şapelde dua eder buluyorum. Endişeli göründüğünü rahatça söyleyebilirim. Kafası çok dolu gibi." "Hiç konuştu mu?" Rahibin yüzü aydınlandı. "Bazen dua etmek ve konuşmak için bahçeye gelip bana ve keşişlere katılıyor. Çok dikkat çekici." Kelly, "Dikkat çekici olan da ne?" diye sordu. "Keşişler Papa Hazretlerinin kiliseye vaat ettiği bu yeni dönemle ilgili ağzından çıkan her sözü yutuyorlar sanki. Bilgeliği ve İncil bilgisi bizi derinden etkiledi. Üstelik arkadaşlarımı hiç böylesine etkilenmiş görmemiştim. Çevresini alıp şaşkın okul çocukları gibi ağzının içine bakıyorlar. Sanki bizzat Hazreti İsa'nın ayaklarının dibinde oturur gibi mi?" "Şey, evet." Kardinal başını salladı. "Papa'yı ilahiyat okulunda öğrenci olduğumuz dönemden beri tanırım. Daha o zaman çok yükseleceğini biliyordum. Her zaman tanıdığım en dikkat çekici insanlardan biri oldu. Söyle Fabrio, buraya geldikten sonra hiçbir yere gitti mi?" "Bildiğim kadarıyla gitmedi. Basit bir hücre istedi. Gösteriş yok. Sadece sert bir döşekle kaba bir battaniye. Ben de istediklerini verdim. Neden sordunuz?" Kelly dudaklarını büzüp başını salladı. "Merak ettim sadece. Manastırdan korumasız ayrılmaması için özel önlemler almamız gerekebilir." "Özel önlemler mi?" "Oldukça hassas bir konu. Daha sonra anlatmaya çalışırım Fabrio." "Nasıl isterseniz. Sizi bahçeye götüreyim. Ondan sonra da Papa Celestine geldiğinizi haber veririm." 63. Roma. Jack, "Bu Roma inanılmaz çılgın bir kent. Bundan 100 yıl önce Roma dünyanın en büyük açık hava tımarhanesi olarak tanınırdı." deyip taksinin camından dışarıya bakarken kent girişindeki Autovia trafiği yavaşlatıp yoğun bir susmaz korna ve sabırsız sürücü akımına dönüştü. Üstelik bu dediğim trafik sorunundan çok önceydi. Yasmin saatine baktı. 1 saat oldu ama neredeyse hiç kımıldamadık. Birkaç saniye sonra taksi şoförü, tazı gözlü, sakallı, 2 günlük, ufak tefek ve orta yaşlı bir adam, Kargaşadan kurtulmak için bir yan yola sapıverdi. Parke taşı kaplı bir dizi dar sokaktan geçti ve kısa sürede kente hakim tepelere vardılar. Sırıtarak döndü. İtalyanca, "Kestirme," dedi. "Daha çabuk varırız." Sağa doğru keskin bir dönüş yaptı. Yasmin taksinin sallanmasıyla devrilmemek için koltuğa tutunmak zorunda kaldı. Dengesini bulunca kıkırdayarak doğruldu. "Buraya ilk gelişin mi yoksa bütün bunlara alışık mısın?" "Buraya birkaç kere kazı için gelmiştim. Aslına bakarsan eski romanın büyük bölümü yerin altında olsa da hala görünür kısımlar var." "Sokak seviyesinin 10 ila 20 metre altında neredeyse eksiksiz bir kent vardır. Hemen her sokağın altında demek istiyorum." "Böyle bir şey okumuştum." "Vatikan'ın altında bile Roma'yı bir uçtan diğerine geçen geçitler, tüneller, lağımlar var. Hepsi de sonunda mezarlara ve katakomplara, hamam ve saraylara, hapishane ve genel evlere çıkar. Gerçekten inanılmaz." Taksi labirent gibi dar sokaklardan geçerek tırmanmayı sürdürdü. Sonra sağa kıvrılınca yokuş aşağıya inmeye başladılar. Üzgün suratlı sürücü yavaşça frenlere dokundu. 5 dakika sonra San Pietro Meydanı'nın görkemli giriş genişliğinin önündeydiler. Şoför arabayı Vatikan avlusunun girişinde durdururken Jack güvercin sürülerinin uçuştuğu eski meydana baktı. Giriş, başında İsviçre muhafızlarının nöbet beklediği bir bariyerle kapatılmıştı. Keyifsiz şoför 2 günlük sakalını sıvazlayarak gözlerinde "Durmamı istediğin yer burası mı?" der gibi işaret bekler bir ifadeyle Jack'e baktı. "Burası iyi," diyen Jack, Tel Aviv havaalanında aldığı avrolarla ücreti ödedi. Üzgün bakışlı şoför bir şeyler anlatmaya girişti. "Ne diyor?" diye sordu Yasmin. "Adı Mario imiş. Buzdolabını açmaktan bıkmayan 5 çocuğu varmış. İşler kesatmış. O yüzden arabaya ihtiyacımız varsa beklemeye aldırmayacakmış. Bize Roma'yı gösterip istediğimiz yere götüreceğini, ücretinin de makul olacağını söylüyor. Onun namına üzüleceğim neredeyse. İşimiz uzun sürebilir. Ona biriyle buluşacağımızı söyle. İsterse burada beklesin. Ama ne zaman çıkacağımızı bilmediğimizi anlat." Jack şoförle konuştu. Adam o kadar memnundu ki arabadan indi ve büyük bir nezaketle kapıyı açtı. "Acele etmeyin signora. Mario bekleyecek. No problem." Bariyerin başında bekleyen İsviçre muhafızlarına doğru yürürken Jack birden "Bir itirafta bulunmak zorundayım," dedi. "Peder Novara'nın çalışma odasından parşömeni aldım." Yasmin olduğu yerde kala kalıp gözlerini Jack'e dikti. Ağzı açıldı ancak konuşamayacak kadar şaşkındı. "Doğru söylüyorum Yasmin. Orijinalini görünce oradaki eski parşömenlerden biriyle değiştirdim." "Yani paşanın elinde sahte mi demek istiyorsun?" "Evet öyle." Yasmin gülmeye başladı. Sonra gerçeği kavrayınca yüzü karardı. Paşa aptal yerine konmaktan hoşlanmayacak. "Tehlikeyi göze aldım." "Peki parşömeni İsrail'e nasıl soktun?" Jack yaralı bacağını sıvazladı. "Sınırdakiler pansumanıma bakmadı. Parşömeni Yusuf'un ilk yardım çantasından aldığım plastik bir torbaya koyup üzerini gazlı bezle sardım. Sınırı geçtikten sonra yalnız kaldığım bir sırada çıkarıp gömleğimin altına sakladım." "Zarar görmemiş mi?" "Biraz buruştu." "Jack, bu yaptığın ikimizin hayatına mal olabilir." "Buraya neden yalnız gelmek istediğimi anladın mı şimdi?" Genç kadın gergindi. "Bunu söylemek için artık çok geç. Peki parşömen nerede?" "Güvenli bir yerde. Daha fazlasını sorma." "Söylemeyecek misin?" "Şimdilik sır olarak kalsın. İstisna yok. Kusura bakma." "Ciddi misin? Birlikte bütün yaşadıklarımızdan sonra mı?" "Bana böylesine güvendiğin için teşekkürler Jack." "Senin iyiliğin için inan bana. Belki başka zaman. Parşömeni sakladığımı sadece sen biliyorsun. Buddy'ye bile söylemedim. Bildikleri yüzünden başkalarının ölmesini ya da sıkıntı çekmesini istemiyorum. Sana tek söyleyebileceğim metnin bir satırını daha çözmeyi başardım." "Şaka etmiyorsun ya. Sen uçakta uyurken yazdığım bütün bir cümlenin üzerinde çalıştım. Sanırım çözdüm de. Beni merakta bırakma." Jack not defterini açtı. Büyük harflerle yazdığı bir cümleyi gösterdi. Şöyle diyor: "Yehuda gerçeği öğrenince efendisinin dünyayı değiştirmeye gelen gerçek Mesih değil, sahte Mesih olduğuna inandı." Yasmin şaşkınlıkla "Bu da ne demek şimdi?" diye sordu. Jack heyecanlıydı. Keşke bilseydim ama en azından bir önceki gibi inanılması güç bir cümle. Efendisinin sahte Mesih olduğuna inanan Yehuda. Sarsıcı bir ifşaat. Daha fazlasını çözebilir misin? Tabii çözerim ama çok uzun sürer. Dişe dokunur bir gelişme için uzman yardımı gerek. Metnin bazı bölümleri eksik, bazı yerleri bozulmuş. Sen de gördün. Yani metnin bazı bölümlerinin çevrilmesi imkansız mı? Jack defterini kapatırken, pek doğru değil dedi. Bundan birkaç yıl önce hasarlı Ölü Deniz parşömenlerini onarıp anlamlı hale getirmek için benzersiz yazılımlar geliştirilmişti. Bazen böylesi yazılımlar matematik projeksiyon yöntemiyle metindeki boşlukları doldurabiliyor. Nasıl olduğunu sorma. Ama eğer duyduğum öyküler doğruysa çevirmenler için inanılmaz bir destek. Schoenfeld şifresi konusunda uzman olan tanıdığım bu konuda bize yardım edebilir. En azından Vatikan'da kimi tanıdığını da mı söylemeyeceksin? Babamın yıllardan beri görmediğim eski bir tanıdığı. Kim? İsrail'den telefonla aradığım çok yetkili birisi. Bence bizi Vatikan arşivlerine sokacak kadar yetkili. Ciddi olamazsın dedi Yasmin. Papa'dan mı bahsediyoruz? Jack gülümseyerek bu sefer değil dedi. Aslında onu da tanırım ya. Neyse. Genç kadının gözleri açıldı. Papa'yı tanıyorsun ha? Babamın Kumran kazısına katılan Vatikan heyetindeydi. Kızları etkilemeyi bildiğin kesin. Peki arşivlerde ne bakacaksın? Daha önce görmeyi fırsat bulmadığım bir şeye. Ne? Annemle babam öldüğünde kaza yerine gelen papazlardan birisi, Peder Kubel, gizli bir rapor yazmıştı. O raporu görmek istiyorum. Neden? İster altıncı histe, ister içgüdü ama içimden bir ses o zaman orada olanlarla şimdikiler arasında bir ilişki bulunabileceğini söylüyor. Ne demek istediğini açıklasan? Kumran'da insanlar ölüyor ve değerli bir parşömen kayboluyor. İkinci kez oluyor bu. Annemle babam, sonra da amcam. 20 yıl arayla. Emin ol, böylesi hislere inanırım. Duyduğuma göre yüksek rütbeli yetkililerden izin alınmadıkça Vatikan arşivlerine giriş imkansızmış. Babanın tanıdığının yardım edebileceğini nereden çıkarıyorsun? Jack Yasmin'in kolunu tutup başında İsviçre muhafızlarının beklediği bariyerlere doğru götürdü. Çünkü ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım. Gümüş renkli Lancia taksinin 60 metre gerisinde durdu. Nidal ve Zedik ikisinin arabadan inip kontrol noktasındaki İsviçre muhafızlarına doğru yürümelerini, sonra da güvenlik kabinine götürülmelerini izlediler. Muhafızlardan biri telefonla konuştuktan sonra Vatikan içinde bir yeri gösterdi. Taksi bekliyordu. Nidal sakalını sıvazladı. Sanki Vatikan'da bir işleri var gibi. Ne yapıyoruz? Zedik oturduğu koltuğun altından bir Mac-10 makineli tabanca çıkarıp kucağına bıraktı. Sonra da arka koltuktaki bez çantayı kavradı. Silahı içine yerleştirdi. İç cebinden barettasını çıkaran Nidal'in gözlerinde bir çelik parıltısı yerleşti. Bekliyoruz. Sonsuza kadar içeride kalamazlar ya. Sakın unutma. Öldürme zamanı geldiğinde Kane benim. 64. Roma. Güneşin aydınlattığı bahçe çok sakindi. Bir balık heykelinin ağzından fışkıran suyla dolan küçük havuzun yüzeyi dev nilüferlerle kaplıydı. Kelly öğlen sıcağında oturmuş mendiliyle alnını kuruluyordu. Ayak sesleri duyunca döndü. Yaklaşan Papa Celestine'in uzun silüetini gördü. Ayağında eski deri sandaletler, üzerinde de basit bir beyaz cübbe vardı. Ayağa kalktı. Papa Hazretleri, sizi görmek her zamanki gibi çok güzel. Beckett her iki elini açtı. Kelly'yi dostça tutup yanaklarından öptü. Liam, eski dost. Kelly diz çöküp papalık yüzüğünü öpmeye davranınca lütfen diye direndi. Birbirimizi yıllardır tanıyoruz. Beni mahcup etme. Sığınağımı beğendin mi? Rahip Fabrio eski bir tanıdığım ve tabii beni şımartıyor. Yemekte şarap ve her gün temiz çarşaflar. İyiliğine karşılık veremiyorum. Kelly bahçeye beğenerek baktı. Sakin ve sessiz olduğu kesin. Üstelik trafik gürültüsü duymamak başlı başına mucize. Romalılar sanki eski savaş arabası yarışında ölümüne gidiyorlarmış gibi otomobil kullanıyor. Dün Kolezyum yakınında karşıdan karşıya geçerken biri beni ezmeye kalktı. Papa Celestin kıkırdadı. Zavallılıyım. Peki sen ne yaptın? En iyi İtalyancam ile arkasından cahil salak diye bağırdım. Papa keyifle güldükten sonra havuza bankı işaret etti. Oturalım. Muhafızlar buradan duyamaz. Onun için istediğimiz gibi konuşuruz. Suları köpürdeyen havuzun yanı başına oturdular. Bana anlatmak istediğin bu çok önemli konu ne Liam? Liam suya bakarak içini çekti. Papa hazretleri, kardinaller ve psikopozlar her geçen gün arşivleri çılgın köstebek gibi kazan denetçilerinizle ilgili yeni hikayeler işitiyorlar. Yüzündeki neşeli ifade silinmişti. Papa sapırlı bir sesle, "Başka neler işitiyorlar eski dost?" diye sordu. Her çeşit belge bulduklarını, çoğu kiliseyi çok zor durumda bırakacağından tarihe emanet etmenin daha iyi olacağını. Bu arada kilisenin bütün maliye girişimlerinin kamu denetimine açılacağı da söyleniyor. Sözünü verdiğim gibi Liam, bir taraftan gerçekten bahsederken gerçeği kendimizden nasıl gizlerim? Kelly kıpkırmızı kesildi. Bir de bir fahişeyle olan bir hikaye var. Şimdi de bu Papa Hazretleri. Vatikan'daki dairenizi bırakıyorsunuz. Bu bir manastır için. Açık konuşabilir miyim? Birbirimizle hep açık konuşmadık mı? John, bütün bunlar seni ikinci bir Mesih gibi görmeye hazır kilise gençlerine etkileyici gelebilir. Ama içimizdeki kır saçlıların gözünde biraz fazla ileri gidiyorsun. Korku dolu fısıltılar da işittim. Antipapa, Deccal, daha yaşlı, daha tutucu kardinaller için bu tartışmalı kararında bu fısıltıları sadece doğrularsın. Üstüne üstlük, şimdi de Vatikan'daki resmi ikametgahından ayrılıyorsun Tanrı aşkına. Papa'nın cevabında öfkeden iz yoktu. Burada olmayı yeğlediğim için daha az papa mıyım diyeyim. Onu demek istemedim. Kelly'nin yüzü yine kızardı. Vatikan basın bürosu bunu şimdilik saklamayı başardı. Ama medya hikayeyi öğrenmeye görsün. Tanrı'nın yeryüzündeki elçisi bazılarının gözüne ya keşiş gibi yaşamak isteyen ya da aklını kaçırmış biri gibi görünecek. Ya da her ikisi birden. Bir de öteki Hristiyan kiliselerine dost eli uzatmak önerisi var. Ya sonra, yoksa öteki din nerede mi? Hristiyanlar pek çok temel inanç ve değerleri paylaşıyorlayım. Hem sana ilahiyat okulunda söylemekten hoşlandığın o ünlü deyişi hatırlatayım mı? Tanrı'nın yüzünün bin farklı açıdan görülebileceğini anlatırdın. Tamam haklısın ama üstlendiğim misyon kardinal arkadaşlarımdan bazıları için çok fazla olabilir. Herkesi kucaklamak istemen aşırı gayret keşlik görülecektir. İsa öyle yapmamızı istiyor sanmıştım. Herkesi kucaklamamızı. Evet tabii ama demek istediğim kardinaller arasında misyonunu tehditkar görecekler var. Papa kaşlarını çattı. Seni bu işe kim soktu Liam? Yoksa İrlandalı Amerikalı papaz arkadaşların mı? Takılmak için Murphy'ya dediklerimiz. Kararımı değiştirmem için bana vatandaşlarımdan birini gönderenler onlar olmasın. Buraya sadece güvenilir bir dost olarak geldim, Papa Hazretleri. Ve hem senin hem de kilise adına kaygılandığım için. Eğildi fısıltıyla. Tanrı aşkına John dedi. Bütün bunların kiliseyi yüzlerce yıl geri götüreceğini göremiyor musun? Papa gözlerini Kelly'ninkilere dikti. Hayırlıyım. Cemaat bunu bekledi. Yeni bir başlangıç. Yenilenme. İsa'nın öğretisine uygun, basit değerlere dönüş. Kelly'nin sesinde acı bir tını vardı. İtalyan vergi yetkilileri geçmiş mali yolsuzluklar yüzünden Vatikan'a milyarlık davalar açarak kıçımızı parçaladıktan sonra böyle bir şeye gerçekten fırsat olabileceğine inanıyor musun? Arşivlerden alınacak bazı açıklamalar yüzünden cemaatin yarısı bizi terk ettikten sonra. Liam, denetimcilerimin bulmayı umdukları bazı belgelerin kayıp olduğunu söylemem mi gerekiyor? Üstelik bilerek. Karşısındakinin yüzü kıpkırmızı oldu. Yoksa benim en güvendiğin kardinallerden birisinin bu dediğinle ilgili olduğumu mu ima ediyorsun? Hayırlıyım, tabii ki etmiyorum. Bu konuyu Monsignor Ryan'a havale edeceğim. Gerçeği bulacağını umuyorum. Öyleyse ne diyorsunuz Papa Hazretleri? Papa elini Kellen'in koluna bıraktı. Sadece kilisenin işlediği günahların sorumluluğunu taşıması gerektiğini eleyim. Tıpkı bizim cemaate günahlarının sorumluluğuna katlanmaları gerektiğini söylememiz gibi. Anlıyorum. Sanki umutsuzmuş gibi eliyle yüzünü sıvazladı. Sonra usulca cübbesinin altına uzandı ve bir gazete küpürü çıkardı. Bankın üzerine aralarındaki boşluğa bıraktı. Sana bunu göstermek istedim. İtalyanca manşet. Vahşi cinayet. İsrail'de bulunan 2000 yıllık parşömen kayıp diyordu. Parmağını küpüre vurdu. Qumran'da yeni bir parşömen bulunmuş. Profesör Green adlı tanınmış bir uzman öldürülmüş. Dediklerine göre İsrail polisi cinayetle ilgili olarak daha kimseyi tutuklamamış. Küpürü gözleriyle tarayan Papa'nın yüzü solgundu. Evet, okudum bunu. Papa Hazretleri beklediğimden daha haberdar. Bakıştılar. Parşömenlerin peşindeki felaketlerin sonu yok gibi değil mi Liam? Sanki beddua gibi. Kelly küpürü katlayıp kaldırdı. Bildiğim bir beddua daha var. Arşivleri açma niyetin. 20 yıl önce Kumran'da olanların ardındaki gerçeği bilen hepimizin mahvına neden olabilir. Ya dosyaları inceleyen zeki bir araştırmacı gerçeğin parçalarını birleştirirse, tabutumuzun son çivisi. Evet, biliyorum. Sen, ben, Cassini, Peder Kubel. Robert Kane'in ne bulduğunu ve neden gizli kalması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Tıpkı gizlenen öteki parşömenler gibi. Papa başını utançla eğdi. Sessiz bir duaya dalmış gibi ellerini birleştirdi. Robert Kane'in başına gelen korkunç bir trajediydi. Kelly telaşla, ''Tanrı o zaman kilisenin iyiliği için yapılanlardan dolayı ruhlarımızı bağışlasın. Ama Robert Kane istediğini yapıp parşömeni dünyaya açıklasaydı, trajedi çok daha korkunç olurdu.'' ''Ne düşünüyorsun Liam?'' ''Şimdiki tehlike 20 yıl öncekinden daha hafif değil. Parşömenler konusundaki gerçeği ifşa edersek neler olabileceğini görmüyor musun? O zaman işlenen cinayette hepimizin payı var. Bu iş sonunda papalığı, kiliseyi, hepimizi mahvetmeye kadar varabilir.'' Papa kaygılı bir ifadeyle elini yüzünde gezdirdi. ''Bunu düşünmedin mi sanıyorsun? Vicdanım bu ikilemle boğuştu. Ve daha hala boğuşuyor. İçimde bir taraf gerçeği söylemekle en ulu anımızı yaşayacağımızı söylüyor. Ama bu karanlık sırrı paylaşmaktan bazen ürktüğümü itiraf etmeliyim Liam. Doğru yolu bulmam için dua et. Benim için yapar mısın bunu?'' ''Her zaman ediyorum Papa Hazretleri. Tıpkı bizim sırlarımızı bize bırakman için ettiğim gibi. Eski bir yarayı kaşımaya gerek yok. Eski dostlarını feda etmek zorunda kalmadan arşivleri açabilir, öteki Hristiyanlara dostluk elini uzatabilirsin. Kendi durumunu da düşün. Öteki her şeyle birlikte böylesi bir ifşaat kilisenin sonu olabilir.'' ''Liam, gerçek konusundaki görüşümü lütfen, ben bir daha düşünmeni istedim. Eski bir dost için. Biraz daha uzun düşün.'' ''Söz veremem Liam.'' Kelly yalvardı. ''Tek istediğim biraz daha düşünmen. Ne zarar olabilir ki John?'' Papa dostunun gözlerine baktı. İstediğini düşündü. Sonunda gönülsüzce başını salladı. ''Pekala, bir daha düşüneceğim.'' Kelly rahatladığını belli ederek ufak bir zafer kazanmış gibi elini keskin yüz hatlarından geçirdi. ''Bunun için teşekkür ederim. İçtenlikle teşekkür ederim.'' Saatine bakıp ayaklandı. ''Hazretleri, ama verilmiş bir sözüm var. Robert Kane'in oğlu Jack Roma'ya gelmiş.'' Papa'nın yüzü bembeyaz oldu. ''Sen neden söz ediyorsun?'' ''Talihin garip bir cilvesi. Bilmiyorum. Ama şu son kumran parşömenini Jack bulmuş. Gazeteler adından bahsetmiyor. Ama o da babası gibi arkeolog olmuş.'' Papa şaşkınlık içinde. ''Nasıl? Bunu nereden öğrendin?'' ''İsrail'den telefon etti. Bugün öğleden sonra Roma'ya geldi. Benimle acele buluşup konuşmak istiyor. Şimdiden geciktim.'' Papa'nın yüzünde korku benzeri bir parıltı belirdi. ''Ne konuda konuşmak istiyor Liam?'' ''Özel bir isteği var. Yerine getirmek için senin iznine ihtiyacım olacak bir istek. Ama karşılığında ilginç bir teklif yaptı.'' Ayrım 25 sonu. Sayfa 259. Bu bölümde yer alan yabancı isimler: Aventino, Aventino, Chicago, Chicago, Liam Kelly, Liam Kelly. Maynut, Maynooth. Fabrio, Fabrio. Guinness, Guinness. Autovia, Autovia. V-I-A. Mario. M-A-R-I-O. No problem. N-O P-R-O-B-L-E-M.